Bölüm 3. Bütün o sabah Bay Golyatkin için çok telaşlı geçti. Nevski Caddesi'ne gelince kahramanımız arabacıya Gostinin Sarayı önünde durmasını söyledi. Kupa arabasından atlayıp Petruşka'nın eşliğinde kemerin altından koşarak geçti, gümüş ve altın takılar satan bir dükkana daldı. Bay Golyatkin'in yalnızca yüzünden bile aşırı telaşlı ve başının çok kalabalık olduğu belliydi. Toplam 1500 rublenin üzerinde tutan tam takım bir yemek ve kahvaltı takımıyla bu fiyata dahil olmak üzere kendisi için usta işi güzel bir sigara tabakası ve gümüş tam bir sakal kesme takımı, ayrıca ufak tefek hoş bir şeyler daha seçip pazarlığını yaptıktan sonra Bay Golyatkin seçtiklerini yarın kesinlikle uğrayıp alacağını, belki de yarını beklemeden hemen bugün adam yollayıp aldırtacağını söyleyip dükkanın numarasını aldı. Kaporo konusunda titizlenen dükkan sahibini dikkatle dinledikten sonra geldiğinde ödemeyi de yapacağını söyledi. Sonra şaşkın durumdaki dükkan sahibiyle aceleyle vedalaştı ve arkası sıra koşturan tezgahtarların önünde ikide bir arkaya dönüp Petruşka'ya bakarak dümdüz yürümeye başladı. Başka bir dükkan arıyordu. Bu arada bir değiş tokuş dükkanına girdi, büyük banknotlarının hepsini bozdurdu. Bu işten zarar edeceğini bile bile bozdurdu. Cüzdanı iyice şişmişti. Bunun ona büyük haz verdiği belliydi. Sonunda çeşitli kadın eşyaları satan bir dükkana girdi. Bay Golyatkin burada da oldukça yüklü tutarda bir takım eşyanın pazarlığını yaptıktan sonra dükkan sahibine sonra yine uğrayıp ayırdıklarını alacağını söyledi. Dükkanın numarasını not etti. Kaporayı sorduklarında ödemenin eşyaları alırken yapılacağını söyledi. Sonra birkaç dükkana daha uğradı. Her dükkanda pazarlık yaptı. Birçok eşyanın fiyatını sordu. Dükkan sahipleriyle uzun uzun tartıştı. Bazı dükkanlara birkaç kez çıkıp tekrar döndü. Sözün kısası çok meşgul görünüyordu. Kahramanımız Gostinin Saray'dan sonra ünlü bir mobilya mağazasına da uğradı. Orada 6 odalı bir ev için gerekli mobilyanın pazarlığını yaptı. Çok hoş, son moda, kadınlar için bir tuvalet masasını uzun uzun inceledi ve seçtiklerini aldırtmak üzere kesinlikle adam yollayacağını, her yerde olduğu gibi dükkan sahibine ödemenin eşyalar alınırken yapılacağını söyleyip mağazadan çıktı. Daha sonra birkaç dükkana daha uğradı. Bir şeylerin pazarlığını daha yaptı. Sözün kısası çok telaşlıydı. Bütün bunların sonunda Bay Golyatkin'i de sıktığı belliydi. Durup dururken vicdanının neden sızlamaya başladığını ancak Tanrı bilirdi. O anda söz gelimi Andrei Filipovich'le ya da hiç değilse Christian Ivanovich'le karşılaşmayı dünyada istemezdi. Saat kulesindeki saat nihayet öğleden sonra 3.30'u vurdu. Sonunda kupa arabasına bindiğinde bu sabah bunca dolaşmadan koşuşturmadan sonra Bay Golyatkin'in elinde toplam 1.5 ruble ödediği bir çift eldivenle bir şişe parfümden başka bir şey yoktu. Henüz erken olduğu için Bay Golyatkin arabacıya Nevski Caddesi'nde o güne kadar yalnızca adını duyduğu, hiç gitmediği ünlü bir lokantanın önünde durmasını söyledi. Kupa arabasından indi, bir şeyler atıştırmak, biraz dinlenmek, bu arada da onun için önemli olan o anın gelmesini beklemek için lokantaya girdi. Zengin bir yemeğe davetli birinin atıştıracağı gibi, yani açlığını bastırmak için bir şeyler yedikten ve bir kadeh vodka içtikten sonra Bay Golyatkin, koltuğa geçip çevresine alçak gönüllülükle şöyle bir göz gezdirdikten sonra içi boş ulusal bir gazeteyi Bulgarların Kuzey Arısı ima ediliyor. Sakince alıp okumaya başladı. İki satır okuduktan sonra gazeteyi bırakıp kalktı. Aynaya baktı. Üstünü başını düzeltti. Aynada sağına soluna baktı. Sonra pencereye gitti. Kupa arabasının orada olup olmadığına baktı. Sonra yine koltuğa gidip oturdu. Gazeteyi eline aldı. Kahramanımızın son derece heyecanlı olduğu belliydi. Saatine bakıp 3:15 geçtiğini, dolayısıyla daha çok beklemesi gerektiğini anlayınca bir şey içmeden böyle oturmasının uygunsuz kaçacağını düşünerek o anda canı hiç de çekmemesine rağmen kendine bir kakao ısmarladı. Kakaosunu içtikten sonra zamanın biraz geçtiğine karar verdi, hesabı ödemek için kasaya gitti. O anda biri omzuna dokundu. Dönüp bakınca sabahleyin Liteyskaya'da karşılaştığı yaşça da rütbece de küçük iki daire arkadaşını gördü. Kahramanımızın onlarla belli bir yakınlığı yoktu. Dost da değildiler, düşman da. Yani karşılıklı olarak birbirlerine saygılıydılar. Başkaca bir ilişki yoktu aralarında. Olamazdı da. Şimdiki karşılaşmaları Bay Golyatkin'in canını çok sıkmıştı. Yüzünü biraz buruşturdu. Bir an ne diyeceğini bilemedi. İki kayıt memuru neşeli ''Yakov Petrovich, Yakov Petrovich'' diye başladılar. ''Burada mıydınız? Hangi rüzgar attı sizi buraya?'' Bay Golyatkin, genç memurların şaşkınlığı ve senli benli tavırları karşısında biraz bozulmuş, heyecanlanmış gibi hemen kesti sözlerini. ''Oo, siz miydiniz baylar?'' dedi. ''Bugün kaçaksınız galiba baylar.'' Kahramanımız bu arada kendini küçük düşürmemek ve her zaman ilişkilerini belli sınırlar içinde tuttuğu genç yazıcılara hoş davranmış olmak için genç memurlardan birinin omzuna dokunacak olmuş ama bu onun için şimdi hiç de iyi sonuç vermemiş, davranışı işten olmaktan çok garip kaçmıştı. Dairede işler nasıl? Bizim ayı oturuyor mu yine? Kimden söz ediyorsunuz Yakov Petrovic? Bay Golyatkin bir kahkaha attı. Ne yani? Kime ayı dediklerini bilmiyor musunuz yani? Dedi. Paranın üstünü almak için tezgahtara döndü. Tezgahtarla işini bitirdikten sonra bu kez memurlarla konuşmasını çok daha ciddi bir tavırla sürdürdü. Andrei Filipovich'ten söz ediyorum baylar. İki kayıt memuru birbirine anlamlı anlamlı göz kırptılar. Biri, ''Hala oturuyor ve sizi soruyor Yakov Petrovic.'' diye karşılık verdi. ''Oturuyor demek. Öyleyse bırakın otursun baylar.'' ''Beni soruyor ha?'' ''Evet Yakov Petrovic, soruyor.'' ''Ne olmuşsunuz böyle Yakov Petrovic? Kokular, kremler sürünmüşsünüz. İki dirhem bir çekirdek giyinmişsiniz.'' Bay Golyatkin canı sıkkın bir biçimde gülümseyip başını öte yana çevirip karşılık verdi. ''Evet baylar, öyle işte. Hoşça kalın.'' Onun gülümsediğini gören memurlar kahkahalarla gülmeye başlamışlardı. Kahramanımız somurttu. Bir an sustuktan sonra memurlara bir açıklamada bulunmaya karar vermiş gibi ''Size bir dost olarak şunu söyleyeyim baylar.'' diye başladı. ''Sizler benim nasıl biri olduğumu bilirsiniz baylar. Ama şimdiye kadar yalnızca bir yanımı biliyordunuz. Bunun için kimseyi suçlayamam. Aslını isterseniz bunda suç biraz da benimdir.'' Bay Golyatkin dudaklarını büzdü, memurlara anlamlı anlamlı baktı. Memurlar yine birbirlerine göz kırptılar. ''Şimdiye kadar nasıl biri olduğumu bilmiyordunuz baylar. Burada nasıl biri olduğumu size açıklamanın yerinde olacağını da sanmıyorum. Yalnız kısaca bir şeyler söyleyeceğim size. Bazı insanlar vardır baylar. Dümdüz yollarına giderler. Sağa sola sapmayı sevmezler. Yalnızca maskeli balolarda maske takarlar. Bazı insanlar da vardır. İnsanın yaratılışının asıl amacının yalnızca döşemeleri çizmeleriyle daha iyi cilalamak olmadığını bilirler. Öyle insanlar vardır, baylar. Pantolonları üzerlerine güzel oturuyor diye mutlu olduklarını, yaşamlarının eksiksiz olduğunu söylemezler. Nihayet boşuna koşuşturup durmayı, onun bunun önünde yaltaklanmayı, en önemlisi de baylar, hiç de istenmedikleri yerlere burunlarını sokmayı sevmeyen insanlar vardır. Size söylemem gereken her şeyi söyledim baylar. ''Şimdi izin verin gideyim.'' Bay Golyatkin giderken durdu. Çünkü kayıt memurlarını anlamak istedikleri şeyi anlamış ve ikisi birden son derece uygunsuz biçimde kahkahalarla gülmeye başlamıştı. Bay Golyatkin gururu kırılmış gibi öfkeli ''Gülün bakalım baylar, gülün.'' dedi. ''Zamanı gelince anlayacaksınız.'' Şapkasını alıp kapıya yürüdü. Kapıda durup son kez döndü kayıt memurlarına. ''Size bir şey daha söyleyeyim baylar.'' diye ekledi. Bir şey daha söyleyeyim. Burada karşı karşıyayız sizinle. Benim prensibim, elde etmek istediğim şeyi elde edemezsem metin olmaya çalışmaktır. Elde edersem tutarım kendimi. Ne olursa olsun. Kimsenin kuyusunu kazmam. Entrikacı biri değilim ve bununla gurur duyarım. Anlayacağınız diplomat olamazmışım. Bir de bilirsiniz baylar, kuş kendiliğinden gelir avcıya derler. Evet, kabul etmeye de hazırım. Ama burada kim avcı, kim kuştur? Önemli olan bu işte baylar. Bay Golyatkin konuşmasına anlamlı bir tavırla, yüzüne çok şey anlatan bir biçim vererek, yani kaşlarını kaldırıp dudaklarını olmayacak derecede büzüp bitirdi. Öne eğilerek memurları selamladı, onları büyük bir şaşkınlık içinde bırakıp çıktı. Petruşka, soğukta beklemekten sıkılmış olsa gerek, canı sıkkın bir tavırla, ''Nereye emrediyorsunuz?'' dedi. Kahramanımızın bu sabah iki kez takındığı, şimdi merdivenden inerken de üçüncü kez takındığı yüzündeki o korkunç, her şeyi yok edici ifadesini fark edince sorusunu tekrarladı. ''Nereye emrediyorsunuz?''
''İzmailovski köprüsüne. İzmailovski köprüsüne çek, hadi!''
Bay Golyatkin düşünüyordu. Yemeğe saat dörtten önce oturmazlar, hatta beşte. Şimdi gitsem erken olmaz mı? Ama olsun varsın. Ben biraz erken gitsem olur. Aile yemeği çünkü. Ben önemli kişilerin aralarında dedikleri gibi San Fason gidebilirim. Fransızca San Fason teklifsiz. Niçin San Fason gidemeyecekmişim? Bizim ayı bile herkesin San Fason gidebileceğini söylüyordu. Öyleyse ben de gidebilirim.
Bay Golyatkin böyle düşünüyordu.
Ne var ki bu arada heyecanı giderek artmaktaydı. Onu çok endişelendiren bir şeye kendini hazırladığı belliydi. Artık düşünmemek için kolunu sallayarak kendi kendine bir şeyler mırıldandı, kupa arabasının penceresinden dışarı bakmaya başladı. Öyle ki o anda Bay Golyatkin'i gören biri onun iyi, dahası aile ortamında, önemli kişilerin aralarında dediği gibi sanfason bir yemeğe gitmekte olduğunu kesinlikle söyleyemezdi. İzmailovski Köprüsü'ne geldiklerinde Bay Golyatkin arabacıya evi gösterdi. Kupa arabası avlu kapısından gürültüyle girdi. Sağdaki girişin önünde durdu. İkinci katın penceresinde bir kadın görünce Bay Golyatkin eliyle ona öpücük yolladı. Ancak ne yaptığını bilemeden yapmıştı bunu. Çünkü o anda kelimenin tam anlamıyla kendinde değildi. Kupa arabasından yüzü bembeyaz sersem gibi indi. Sundurmanın altına girdi, şapkasını çıkardı, dizlerinin hafiften titrediğini hissediyordu. Kendinde değilmiş gibi yürüdü, basamakları çıkmaya başladı. Kapıyı açan görevliye, ''Olsupi Ivanoviç var mı?'' diye sordu. ''Evdeler efendim, yani yoklar, hayır, evde değiller efendim.'' ''Nasıl olur? Sen ne diyorsun canım?'' ''Ben yemeğe geldim aslanım. Beni tanımadın sanırım.'' ''Tanımaz olur muyum efendim? Sizi içeri almam söylenmedi bana efendim.'' ''Sen aslanım. Galiba yanılıyorsun aslanım. Benim. Ben davetliyim canım. Bu arada Bay Golyatkin içeri girmeye kararlı olduğunu göstermek için paltosunu çıkarıp atmıştı. Yemeğe geldim ben. Durun efendim, olmaz. Sizi içeri almamamız ve kapıdan geri çevirmemiz emredildi efendim.'' ''Evet efendim, öyle.'' Bay Golyatkin'in yüzünde renk kalmamıştı. Tam o anda salonun kapısı açıldı. Gelen Olsufi Ivanoviç'in yaşlı oda hizmetçisi Gerasimoviç'ti. ''İşte kendileri, Yemelyan Gerasimoviç. İçeri girmek istiyorlar, ben de...'' ''Peki, aptal mısınız siz Alekseyiç? İçeri gidin ve o Semyonoviç aşağılığını buraya yollayın.'' Gerasimoviç sonra Bay Golyatkin'e döndü, kibar ama kararlı bir tavırla ekledi. ''Olmaz efendim, kesinlikle olmaz. Kusura bakmamanızı rica ediyorlar. Sizi kabul edemeyecekler efendim.'' Bay Golyatkin kekeleyerek, ''Kendileri de mi öyle? Yani beni kabul etmeyeceklerini mi söylediler?'' diye sordu. ''Kusura bakmayın Gerasimoviç ama neden kesinlikle kabul edemeyeceklermiş, sorabilir miyim?'' ''Kabul edemeyeceklermiş işte efendim. Söyledim size. Kusura bakmamanızı söylememi emrettiler.'' ''Demek kabul edemeyecekler efendim. Ama neden? Nasıl bir şey bu? Nasıl? İzninizle, izninizle.'' ''Peki ama nasıl olur? Böyle olmaz ki. Haber verin içeriye. Olacak şey mi bu? Yemeğe davetliyim ben.'' ''İzninizle, izninizle. Ama ortada bir durum var. Kusura bakmamam isteniyor. Öte yandan izninizle Gerasimoviç. Nasıl olur bu? Gerasimoviç.'' Gerasimoviç tam o anda antreye giren iki beye genişçe yol açmak için Bay Golyatkin'i eliyle oldukça kararlı bir tavırla kenara iterek ''İzin verin, izin verin.'' dedi. Antreye girenler Andrei Filipovich ile yeğeni Vladimir Semyonoviç'ti. İkisi de şaşkınlıkla bakmışlardı Bay Golyatkin'e. Andrei Filipovich bir şey söyleyecek olmuştu ama Bay Golyatkin kararlıydı. Başını önüne eğip yüzü kıpkırmızı gülümseyerek yüzü allak bullak Olsufi Ivanoviç'in antresinden çıkmak için yürüdü. ''Ben sonra uğrarım, Gerasimoviç.'' dedi. ''Geldiğimde durumu açıklarım.'' Kapıya vardığında oradan seslendi. ''Umarım durum bir an önce açıklığa kavuşur.'' Bay Golyatkin'in arkasından koşan Andrei Filipovich'in sesi duyuldu. ''Yakov Petrovich, Yakov Petrovich.'' Bay Golyatkin o arada merdivenin başındaydı. Birden Andrei Filipovich'e döndü. Hayli kararlı bir tavırla, ''Ne istemiştiniz Andrei Filipovich?'' diye sordu. ''Neyiniz var Yakov Petrovich? Bir şey mi oldu?'' ''Önemli değil Andrei Filipovich. Bir şey yok. Öyle bir uğramıştım da. Benim kişisel bir sorunum bu Andrei Filipovich.''
''Olay nedir efendim?''
''Kişisel bir sorunum olduğunu söyledim size Andrei Filipovich. Sandığım kadarıyla resmi ilişkimizle ilgili kötü bir şey de yok ortada.''
''Nasıl yani resmi ilişkimizle ilgili?''
''Bir şey yok Andrei Filipovich. Kesinlikle bir şey yok.
Küstah bir kız, hepsi o kadar.''
Andrei Filipovich ne diyeceğini şaşırmıştı.
''Ne? Ne?''
Bu arada merdivenin dibinden seslenerek Andrei Filipovich'le konuşmakta olan Bay Golyatkin, onun üzerine atılmaya hazırmış gibi doğrudan gözlerinin içine bakıyordu. Bölüm müdürünün biraz şaşkın olduğunu görünce, neredeyse farkında olmadan ona doğru bir adım bile atmıştı. Andrei Filipovich geri çekilmişti. Bay Golyatkin bir basamak sonra bir basamak daha çıktı.
Andrei Filipovich çok huzursuzmuş gibi çevresine bakınıyordu. Bay Golyatkin birden hızla çıkmaya başladı basamakları. Bu arada Andrei Filipovich atik davranmış, salona girmiş, arkasından kapıyı kapatmıştı. Bay Golyatkin antrede yalnız kalmıştı. Gözleri kararıyordu. Ne yapacağını bilemiyordu. Çok kısa bir süre önce olmuş, yine son derece saçma bir şeyi anımsamış gibi anlamsız düşüncelere dalmış ayakta duruyor, zorla gülümseyerek ''Eh'' diye mırıldanıyordu. Tam o anda merdivenin ilk basamaklarında Olsufi Ivanoviç'in yemeğe davet ettiği yeni konukların olsa gerek konuşmaları ve ayak sesleri duyuldu. Bay Golyatkin biraz toparladı kendisini. Rakun kürkten yakalığını kaldırdı. Böylece elinden geldiğince gizlenmeye çalışarak yan yan kısa adımlarla basamaklara arada bir takılarak inmeye başladı merdivenlerden. Üzerinde aşırı bir bitkinlik vardı. Sersemlemiş gibiydi. Kendini öylesine mahcup hissediyordu ki dışarı çıkınca kupa arabasının gelmesini beklememiş, çamurlu avluda bata çıka arabasına doğru yürümeye başlamıştı. Arabasının yanına vardığında Bay Golyatkin arabaya binmeye çalışırken o anda yer yarılsa içine girse veya hiç değilse kupa arabasıyla birlikte bir fare deliğine saklansa ne iyi olurdu diye düşündüğünün farkına vardı. O anda Olsufi Ivanoviç'in evinde herkesin pencerelere üşüşerek ona baktığını düşünüyordu. Dönüp pencerelere bakacak olsa o anda ölürmüş gibi geliyordu ona. Kupa arabasına binmesine yardım etmeye hazırlanan Petruşka'ya tıkanacak gibi ''Ne diye gülüyorsun kütük herif?'' dedi. ''Gülecek ne var ki ortada güleyim? Güldüğüm falan yok. Şimdi nereye gideceğiz?'' ''Eve, hadi çek!'' Petruşka kupa arabasının arkasındaki yerine çıkıp ''Eve çek!'' diye bağırdı. Bay Golyatkin, karga gibi gırtlak var adamda, diye geçirdiği içinden. Çok geçmeden kupa arabası, İzmailovski Köprüsü'nü oldukça geride bırakmıştı. Kahramanımız birden var gücüyle ve hızla asıldı kordona. Bağırarak arabacısına hemen geri dönmesini söyledi. Arabacı atları çevirdi, iki dakika sonra kupa arabası tekrar Olsufi Ivanoviç'in evinin avlusuna girmişti. Bay Golyatkin bu kez, ''Hayır salak, hayır!'' diye bağırdı. Geriye! Arabacı böyle bir komutu bekliyormuş gibi bir şey söylemeden ve Olsufi Ivanoviç'in evinin girişinde durmadan avluyu bir baştan bir başa dolanıp tekrar sokağa çıktı. Eve kadar gitmedi Bay Golyatkin. Semyonovski Köprüsü'nü geçtikten sonra arabacıya bir ara sokağa sapmasını ve son derece gösterişsiz bir meyhanenin önünde durmasını söyledi. Kahramanımız kupa arabasından indi. Arabacının parasını verip böylece sonunda arabadan kurtuldu. Petruşka'ya eve gitmesini ve kendisinin dönmesini beklemesini emretti. Sonra meyhaneye girdi, özel bir oda kiralayıp yemek ısmarladı. Kendisini çok kötü hissediyordu. Kafasının içi karmakarışıktı. Odanın içinde uzun süre heyecanlı bir aşağı bir yukarı dolaştı. Sonunda bir sandalyeye çöktü ve başını ellerinin arasına aldı. Durumunu kendini zorlayarak düşünüyor, anlamaya çalışıyordu.